Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Türkiye'de ilginç günler yaşamaya devam ediyoruz. Bir yandan AKP'nin MHP'lileştiğine tanıklık ediyoruz. Bir yandan Erdoğan'ın içine düştüğü ekonomik açmazdan, dış politikadaki yalnızlıktan çıkma çabalarından çaresizce debelendiğine tanıklık ediyoruz. Ekonomideki gidişatın, koronadaki gidişatın kötülüğüne tanıklık ediyoruz bir yandan da. Bu arada Avrupa Birliği ile ilişkiler geriliyor. Biden'ın seçilmesiyle Amerika ile de çok parlak bir döneme girilmediği kesin. Özellikle Kürt politikası açısından Türkiye'nin Ankara'yı sıkıntılı günlerin beklediği açık. Çünkü hem Kürt meselesini yakından bilen hem de Kürtlere özellikle IŞİD'le mücadeleden dolayı büyük sempati duyan eski ekip iş başına geri geliyor. Ayrıca artık Beyaz Saray'da Türkiye'ye karşı girişimleri engelleyecek bir Trump yok. Sorunlar çok. Şöyle bir sıralarsak başlıkları S-400, Suriye, Halk Bankası, Akdeniz hepsinde sıkıntı var. Türkiye ve Erdoğan yönetimi bunları nasıl aşacak? Belli ki Erdoğan bu gidişatı gördü, tecrübeli ve akıllı bir siyasetçi olarak. Bir hamle yapmaya çalıştı ama MHP çok sert bir şekilde bunun önünü kesti ve Erdoğan damadından sonra Bülent Arınç'ın da kellesini vermek zorunda kaldı ve 40 yıllık dava arkadaşını çok ciddi bir biçimde aşağılayarak, kendi deyimiyle rencide ederek postaladı. Ne gösteriyor bize? Alanın giderek daraldığını, çıkış yolu bulamayacağını mı Erdoğan?
Aslında bu alan daraldı, bitti. Yani Erdoğan'ın üzerinde kaydığı bir alan vardı, popülizm. Bu sürdürülebilirdi. Nereye kadar? Dış faktörler ve ekonomi izin verdiği yere kadar. Ama yüksek maliyetli. Senin de soruda açıkladığın gibi. Bu geldi. Birkaç hafta önce tükendi. Yani Biden seçilmeden önce tükendi. Dolar aldı başını gitti biliyorsun. İşsizlik fevkalade yukarıda. Fakat Biden seçimi, bazı somut hadiseler, ekonominin artık sürdürülemez yere gelmesi, faiz politikasının işe yaramaz olmasından dolayı Erdoğan, senin de yine soruda ifade ettiğin gibi Ergun, bir manevra yapmak istedi. Çünkü Erdoğan son derece pragmatist bir politikacı. Ve bunu yaparak bir kendine vakit kazandırmak istedi. Bir veya muhtemelen kafasında bir plan vardı. Ama bu planı Bahçeli yok etti, bozdu. Burada şunu, birkaç şeyi tartışmak isterim. Birincisi şu, şimdi biz parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Parlamenter sistem olsa biz şunu sorardık Bahçeli'ye, sen hangi hak ve selahiyetle ülkenin geleceği, ülkenin bütününü ilgilendiren bir konuda böyle bir güç kullanıyorsun? O zaman biliyorsun parlamenter sistemde koalisyonlar vardı, koalisyon protokolleri vardı işte. Mesela diyelim ki benim yaşadığım ülkede bir koalisyon var. Merkez Parti ile, Merkez Sağ Parti ile Sosyal Demokrat Parti arasında. Hangi bakanlığın hangi partiye ait olduğu belli. Fakat şimdi başkanlık sistemine geçtik ve geçerken topluma şu söylendi. İşte bu koalisyonlar Türkiye'yi çıkışta maalesef kötü yere götürüyor. O zaman Bahçeli bir parlamenter sistem olmadığına göre nereden %9'luk, 10'luk bir parti bütün ülkenin kaderiyle ilgili böyle konuşuyor? Bu bir vesayet diyoruz bizim siyaset bilimine. Yani biliyorsun AKP öncesi daha çok bürokrasi ve ordunun işte Milli Güvenlik Kurulu'yla yaptığı vesayet vardı. Fakat onun yerine bu sefer toplumda %10'luk konuşması gereken veya ona göre pozisyon alması gereken bir parti bir vesayet kuruyor. Bunu biraz açmak isterim. Yani
MHP'nin vesayetinin ne anlama geldiğini de açmak lazım. Yani MHP tabii, nasıl bir parti?
Tabii. Önce şunu tartışmak lazım ama. Bu vesayet şuradan geliyor. Tamamen informal bir vesayet bu. Yani Erdoğan'la Bahçeli'nin kendi politik hesaplamaları için, yani aslında Bahçeli hepimize neden kızıyor biliyor musun? Toplumun Erdoğan'a verdiği yetkiyi kullanıyor orada. Burada soru şu, Erdoğan hangi hak ve selahiyetle bu yetkiyi Bahçeli'ye veriyor? Hatta o yüzden şöyle söyleyeyim, aslında Bahçeli Erdoğan'a kızıyor orada. Yani biz demedik Türkiye'de kalk Merkez Bankası Başkanı'nı değiştir, işte hafif bir Avrupa açılımı yap. Yani bizim onlar fikirlerimiz de bunu siyasi etkili olan çevrelerde Erdoğan ve çevresi meydana getirdi. Dolayısıyla Bahçeli bu tabiri mazur görürsen fırçayı atarken bize atmıyor herhalde. Yani Erdoğan atıyor herhalde diye düşünmek lazım. Buradaki sorun şu. Bu yeni vesayet, bir tür vesayettir bu. Tamamen Erdoğan'ın toplumdan aldığı ülkeyi yönetme yetkisini informal paylaşmasının sonucudur. Bunu da şunun için söylüyorum. Bu vesayet hiçbir vesayet, diğer vesayetler olduğu gibi sürdürülemez bir şeydir. Yani Bahçeli'nin bugün yaptığı %10'luk bir parti olup hiçbir protokolü mevzuata uymayacak şekilde Erdoğan'la bir tabiri caizse centilmenler anlaşması, yani gayri resmi bir anlaşmayla de facto ülke yönetimini ben veto ederim dersen bu sürdürülemez bir şeydir. Geçmiş vesayetler gibi. Burada şunu söylemek lazım. Türkiye'de bu vesayet kavramı hep askeri olarak algılandı. Doğal olarak çünkü bunu konuştuk daha önce. İşte Kemalizm vardı, bürokrasi vardı, şu vardı, bu vardı. Ancak başkanlık sisteminden sonra böyle bir vesayet var. Yani Erdoğan Bahçeli ile
aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun yerini MHP ve arkasındaki güçler almış oluyor, değil mi?
Evet, ama burada şöyle bir durum var. Bunu neden yaptığını hepimiz biliyoruz. Çünkü Erdoğan, bak şöyle, 80 yılından beri Türkiye'deki İslami hareket topyekün başkanlığı savundu. Yani sadece Erdoğan değil.
Kaç yılından beri?
80 yılından sonra çok agresif savundu. Yani başkanlık sistemini savunan başkaları da vardı. Mesela Demirel'in de bir mülakatı var. İşte bunu yapamadım falan diyor. Fakat 80'den sonra İslami hareket şöyle bir illüzyona girdi. Ya bu Kemalist bürokrasiyi aşamıyoruz. Başkanlık sistemi gelirse bu bürokrasiyle anca böyle baş edilir denildi. O yüzden 80'den 2000'e kadar AKP, İslamcı, tarikat, cemaat, bunların organlarına bakarsanız burada şunu görürsünüz. Başkanlık sistemi gelirse tam olarak siviller hakim olacak. Erdoğan da aslında biraz bunu hayalini kurdu. Fakat siyaset şöyledir. Hiç beklemediğiniz sonuçlar üretir. Başkanlık sistemi tecelli edince Erdoğan şunu gördü. Bu sefer baraj %50. %50 meclisi kaybediyorsun. Tekrar seçime gittiğin zaman seçilmek için MHP'nin desteği elzem. Bu sefer ne oldu? %50 korkusu, çekincesi Erdoğan'da. Çünkü bir daha seçimi kazanabilir, kazanamayabilir. Doğal olarak MHP'yi bir iktidar ortağı haline getirdi. Yani MHP bir vesayet noktasına geldi.
Şimdi açmazı şu, MHP'nin yerine ikame edeceği başka parti yok değil mi? Yani bu kadar esir olmasının temel nedeni bu mu? Şimdi yoksa ben, MHP'yi bırakırsa bir takım beklenmeyen sert gelişmelere, sokak olaylarına, faili meçhuller dönemine geri dönüş endişesi mi de var?
Şimdi ben görebildiğim kadarıyla AKP'nin, AKP için MHP şöyledir. Tarlada izi olmayan, harmanda buğdayın yarısını alan bir partidir. Hiçbir siyasal sorumluluğu olmayan. Ve bu AKP'nin taşra teşkilatında dahi hararet oluşturuyor. Örneğin ben az çok muhafazakar kitleyi takip eden biri olarak isim vermeyeyim. Anadolu'nun 2-3 üniversitesinde son dönem bütün atamaları işte MHP'liler aldı deniliyor. Bir cenazeye gidiyoruz diyor mesela. Osmaniye diyelim ki. Osmaniye'de bir cenazeye gidiyorsunuz. Orada MHP'liler var. İktidar gibi davranıyorlar. Ama ekonomik sorunlar, şunlar bunlar, bunlarla yüzleşen, kavga eden, damadını feda eden Erdoğan. Dolayısıyla
Asgari Ekmek Projesi'ni yapan da MHP.
Tabii bak. Michael Hefter diye bir adam Grup Dayanışması'nın İlkeleri diye bir kitap yazdı. Bu çok ilginç bir kitap Ergun. Yani siyasette bu işler nasıl oluyor? Şimdi sen Bahçeli'yle oturursun, plan yaparsın da ya Anadolu'da, Bursa'da, şurada burada, Gümüşhane'de niye uğraşsın ki insanlar MHP'lilerle? Ve zor bir şeydir. Yani Türkiye'de iki farklı zümreyi bu şekilde... Bak, koalisyon protokolü olsa şöyle olacaktı. Kültür Bakanlığı MHP'nin olacaktı. Zaten oraya girmeyecektik biz. Şimdi burada iş, sınırların neresi olduğu belli değil. Nerede bittiği belli değil. Dolayısıyla
bu Erdoğan'ın... AKP de MHP'lileşiyor sanki, değil mi? Şöyle, Erdoğan partisinin tabanını dönüştürüyor.
Olabilir. Ama şöyle, önce şunu ifade edeyim. Dediğin doğru. Yani Erdoğan aslında, ben Erdoğan'ın %100 kafasında mutlu bir şekilde MHP ile işlerin iyi gittiği kanaatinde değilim. Zaten yani Erdoğan'ın MHP'ye bakış açısı bir seçim daha kazanabilme platformunda kalma ısrarı. Dediğim gibi alternatif bulamıyor. Aslında Erdoğan yerel seçimlerden sonra çok güçlü işaretler vardı. İyi Parti'yi algılıyordu. İyi Parti üzerinden. Fakat bu partinin içinde de aslında bunu buna imkan verecek bazı küçük manevralar ortaya çıktı, dinamikler diyeyim, manevra demeyeyim. Fakat İYİ Parti'nin başkanı Meral Akşener'den dolayı bu görünür değil şu ana kadar. Veyahut şöyle, bilmiyoruz, bu İYİ Parti'yi bir partner haline getirmek için çok büyük tavizler vermek gerekiyor. MHP'de gerekmiyor. Dolayısıyla burada ne oldu? Şu oldu. MHP'den başka bir alternatif yok Erdoğan'ın. Yani Erdoğan aslında bir taraftan iktidarını paylaşmak zorunda. Tek başına %50'yi alamıyor. Ama şunu da gördük. Mesela şöyle düşün. Belki Erdoğan Naci Ağbal'a şunu söyledi. Ya bazı değişiklikler yapacağız, böyle gitmiyor. Onlar da ona güvenerek geldiler. Bahçeli onları da veto ediyor şu anda. Yani sen düşün mesela. Avrupa'yı bazı siyasetler adımlar atacağını düşünerek ekonominin başına geçtin. İki gün sonra Milliyetçi Hareket Partisi bunu durdurdu. Onlar da açık duruma düşecekler. Dolayısıyla buradaki sıkıntı şudur. Erdoğan'ın çok açık burada bir sıkışmışlığı söz konusudur. Ve bu sıkışmışlık sadece, bak, Bülent Arınç hararet yapıyorsa Manisa hararet yapar, Bursa teşkilatı hararet yapar. Yani bunlar yukarıda halktan kopuk, kendi teşkilatlarından kopuk olarak düşünmemek gerekiyor. O yüzden buradaki sıkıntı şu. Senin dediğine getiriyor bizi. Nedir o? Artık Erdoğan için, yani İslamcılık, efendim İslamcılık, AKP, bunlar söz konusu değildir. Erdoğan artık bir Erdoğan partisi AKP. Yani bütün AKP'deki planlamalar Diyarbakır milletvekilini de ihraç ederken şunun üzerine dayanıyor. Ayakta kalmak istiyorsak lideri yaşatmalıyız. Lider ne kadar başarılı olursa biz öyle başarılı oluruz ilkesine gittiği için. Bu yüzden gerekirse Erdoğan Bülent Arınç'tan da vazgeçer, başkasından da vazgeçer, ideolojiden de vazgeçebilir. Şimdi, yani dediği olabilir.
Tabii İhsan Aslan'dan vazgeçmek ötesinde bir anlam taşıyor. Doğru. %20 de olsa muhafazakar bir Kürt oyuna hakimdi AKP. Onu sıfırlamaya geliyor. Bir de çünkü gelecekte Deva Partisi girdi.
Ama burada Erdoğan ekonomiyi düzeltmediği ve yeni bir ortak bulmadığı sürece MHP'ye mecburdur. Bu Erdoğan'ı aciz bırakmaktadır. Bak, tekrar söylüyorum. Bahçeli televizyonda bize fırça atmıyor. Onun muhatabı biz değiliz. Yani senin ve benim veya CHP'nin Türkiye'de bir haftadır konuşulanları, Osman Kavala'yı bırakma yetkisi var mı? Bu yetki biliyoruz ki iktidara ait bir yetki. Dolayısıyla Bahçeli...
Şöyle bir şey yapabilir mi muhalefet? Yani topluca Erdoğan'la anlaşıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek kaydıyla belirli bir süre destek verip MHP vesayetinden kurtarmak ve normalleşmeye katkıda bulunmak gibi.
Ben
doğru, imkansız mı?
İmkansız değil. Eğer Türkiye'de ekonomik şartlar düzelmezse, ki düzelmeyeceğini düşünüyoruz hepimiz, dış politik faktörler zorlarsa bir süre sonra bunlar tartışılacak. Nitekim Arslan'ın mülakatında parlamenter sistemin geçileceğini düşünüyorum cümlesi sadece şöyle anlaşılmaması gerekiyor. Ya bu sistem olmadı, buraya geçelim değil. Türkiye'de bir tıkanma var. Bu tıkanmayı aşamıyoruz. Şimdi bak, Türkiye'de şöyle bir şey var. Daha önce demiştim ki AKP öldü, gömülemiyor. Hani bazen olur böyle. Çok kilolu insanlar, tabutunu kaldıramazsın. O kadar büyük bir cenaze var ki ortada. Bu sefer kendi kendine kokuşmaya başladı. Aslında bu yaşadıklarımız bir kokuşma. Yani şu Bahçeli'nin konuşmaları, kullandığı üslup, o Bahçeli böyle deyince bu tarafa yığılan AKP'liler, sonra kafalarını bu tarafa çevirenler ve senin dediğin gibi iktidarda artık kalmak için lideri kurtarmalıyız düşüncesi hakim olduğu için Erdoğan gerekirse bırak İslamcılığı, biraz da ülkücülük, milliyetçilik yapalım işte falan. Dolayısıyla bu bir iflası gösterdiği için bir zaman sonra ya gerekirse sistem değişikliği yapalım. Bu Erdoğan için de sempatik bir fikir hale gelebilir. Yani bugün itibariyle belki bu o kadar şey gözükmüyor ama çünkü burada şöyle bir şey var. Erdoğan bir krizi erteledi. Bu ertelemenin çözüm getirmeyeceğini biliyoruz. Neden biliyoruz? Şimdi bugün tekrar bir hafta önceki statükoya döndük. Ne demiş olduk? Avrupa ile normalleşmeyeceğiz. Dış politikada gerginlik peşinde olacağız. Amerika cephesi zaten böyle. İçeride de bu. Burada tekrar dolar yükselecek ki yükseliyor. Tekrar reform söz konusu.
Amerika ile uzlaşamadan sağlıklı, yani Türkiye'nin sağlığına kavuşması mümkün değil. Bir S-400 krizine çözüm, Azerbaycan'a mı gönderir, satar, ne yapar bilmiyoruz ama bunu denemek zorunda. Ege'de aynı saldırganlığı sürdüremez. Suriye'de ve içeride Kürtlere hoşluk yapmak zorunda. Yani dün Biden dış politika timini tanıtırken insan haklarına, demokrasiye, otoriter liderlerle mücadeleye çok güçlü atıflar yaptı. Yani Türkiye'nin medya coğrafyası ne olursa olsun bu dış politika yaklaşımından Biden'ın paçayı sıyırması mümkün görünmüyor.
Erdoğan'ın şöyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Şimdi bak Batı, dediğin doğru da Batı dış politikada üç sütun üzerine diyelim. Birisi finans kapital yani ekonomik boyut, güvenlik ve demokrasi değerleri. Erdoğan reform, neden bu reformları denedi bir hafta önce? Yani bu söylemi denedi. Demokratik yani Batı'nın o üç sütunu içinde demokrasi alanı geri kazanamayacağını biliyor. Yani Erdoğan'ın Erdoğan kadar tecrübeli bir siyasetçinin böyle konuşarak el kol hareketleriyle bir hafta içinde Batı'da tekrar itibar kazanmayacağını bilmediğini varsayamayız. Erdoğan neyi hedefliyor? Bu demokrasi konusunu kaybettim ama içeride ortodoks ekonomi politikaya dönerek finans kapitali alabilirim. Nitekim ne yaptı? 2018'den beri ilk defa bugün 2. küsur milyar dolar biz borçlandık. Yani dışarıdaki insanların tasarrufunu aldık. Bu mümkün. Şimdi mesela
düşünsen... 6 faiz de aldım bir de yani.
Olsun ama aldın. Yani şöyle ama bak, şöyle bak, bu şöyle. Batı ile ilişkileri dekonstrakt edelim. Sen et yemeyen, çevreci, otoriter rejimlerden nefret eden bir İsviçrelisin ama tasarruflarını Türkiye bonosuna yatırmış olabilirsin. Yani günlük hayatında liberal, çevreci yaşarken senin tasarruflarını verdiğin kişiler nitekim o 2. küsurluk itfaiyenin şeyine bak, parçalarına Almanya çok var, İngiltere çok var, bir kısım Türkiye var. Yani bunları alanlar Batılılar. Demek ki Batılılar yüksek faizle de olsa bu rejimin ihtiyacı olan parayı sağladılar. Bu
tabii %50'ye düşmüş faizler normal bankalarda altılık ve borcuna sadık bir ülkenin tahvili.
Ama şu var, dediğin doğru da şunu demek istiyorum. Burada Batı, yani ben önce bu taraftan bakıyorum, sonra senin dediğin kısma gelmeye çalışayım. Yani bir ekonomi politik, yani Erdoğan bu reform konuşmalarıyla, hadi bakalım ben ya, buna inanacak mıyız yani? Erdoğan bu reformları yapacak mı? Burada finans kapitali, yani piyasa çevrelerini rahatlatmak istiyorum. Üçüncüsü de güvenlik alanı. Orada işte S-400 konusunda belki manevra yapacak, bazı şeyler yapacak, onu angara kaldıracak, bunlar yapılabilir. Ama benim demek istediğim nokta şu, bu MHP'nin vetosu, bırak demokrasi konularını, o iki alanda bile Erdoğan'ı aşağı perdeye itti şu anda. Yani Erdoğan, MHP Erdoğan'ı şuna ikna ediyor. Dışarıdan ümidini kes, ekonomiden ümidini kes, içeriği radikalleştirerek ayakta kalacağız. Yani buraya götürüyor MHP. Erdoğan şöyle bir yeni denge peşindeydi. Tamam, içeride demokratikleşemeyeceğiz ama en azından dış dünyaya daha makul bir yere gidelim. Şimdi MHP'nin çıkışı Erdoğan'a, bak tekrar ediyorum burayı, şunu söylüyor. Batı ile de normalleşme. Şunu da yapma, bunu da yapma. İçeriği biz olabildiğince köpürtelim. İçerisi daha da gergin olsun. İşte Osman Kavala şu kadar daha sene kalsın falan filan, böyle bir noktaya götürüyor. O yüzden bu Erdoğan'ın kurduğu dengenin Türkiye'ye tek bir karşılığı vardır. Açık net söyleyeyim. Bugün itibariyle Erdoğan dün yaptığı konuşmaya Türk halkına şunu söylemiştir. Dolar yine yükselecek. Daha çok fukaralaşacağız. Bu böyle devam edecek demiştir. Buradaki temel soruya o yüzden geri döndük. Bu ne kadar sürdürülebilir? Çünkü son bir haftada Erdoğan'ın MHP ile de girdiği diyalogdan çıkan sonucu ben yorumlarsam, bu söylemin üreteceği değişim ne Amerika'yı ikna eder ne Avrupa Birliği'ni ikna eder. Ben size söyleyeyim. Yani eğer Türkiye'de karar alıcıları, Bahçeli'yi, işte Erdoğan dinledik bir haftadır da bir tiyatro, yani tiyatroyu olumlu anlamda kullanıyorum, bir performans izledik. Yani ne yapacaklarını bize anlattılar. Biz ona bakarak, dünyaya bakarsak sevgili Ergun, sana şunu söyleyeyim. Bu kimseyi ikna etmez. Bu hatta finans kapitali de ikna etmez. Çünkü ekonomik çevreler bunu da ürkütü görecektir. Çünkü orada belirsiz, hiçbir şey bir de şu var bak, burada güme gitmesin. Bahçeli yani çok pervasızca kullanıyor veto gücünü. Yani mesela normalde ya bir sorumluluk içerisinde veto, öyle değil. Yani Erdoğan'ın 40 yıllık arkadaşına neredeyse küfrediyor. Yani Bahçeli şu tavırda Erdoğan'la diyalog kuruyor kamuoyunda. Ben böyle diyorum, işine geliyorsa yani. Bunun bir adım ötesi herhalde Bahçeli'nin önüne gördüğü AK Partilileri tokatlaması, dövmesidir diye, yani şakayla karışık söylüyorum. Yani Bahçeli'de şöyle bir hassasiyet yok. Ya aman fazla zorlarsam AKP gider. Yani Bahçeli kafasında Erdoğan'ın kendisine mecbur olduğuna ikna olmuş.
Konuşmalarında söylenince... Mahkumiyet yani bir çeşit.
Evet, hiç. Mesela diyelim biz seninle program yapıyoruz. Kavga edebiliriz ama birbirimizi kaybetmeye çalışırız. Ben sana şimdi 24 saat küfrediyorsam insanlar der ki ya bu adamın öyle bir şeyi var ki, garantisi var ki Ergun'la ilgili. Böyle düşünürler. Yani Bahçeli'nin Bak geçmişte hatırlıyorsun. Necdet Menzir vardı, İstanbul Emniyet Müdürü. Konuşunca koalisyon dağılmış. Yani Türkiye'de koalisyonlar niye dağıldı? Çiller koalisyonuydu. O koalisyonların neden dağıldığını veya işte Bahçeli'nin kendisi de koalisyon dağıtmıştı. Onları analiz edersek buradaki, yani bugün Bahçeli'nin tavrı normal dışarılarda koalisyon dağıtırdı. Yani Türkiye parlamenter sistemde olsaydı biz dün seninle şunu tartışırdık. Ya dağılacak mı koalisyon, yeniden mi görüşmeler olacak? Demek ki Bahçeli şey yapmıyor. Burada yani nasıl derler, bir endişesi yok. Niye endişesi yok? Çünkü Bahçeli son tarihte meşhur bir aktör. İktidar %9'luk partisiyle Türkiye'de iyi bir rakam. Meclise girmeseniz bile %9'luk bir kitlenin sizi çevirme imkanı vardır. Erdoğan
o anketlerde da 6.5-7'lerde görünüyor.
Tamam. Ya düşebilir.
Ya bugün şimdi İbrahim Uslu şey diyor. Yani ikisinin MHP ile AKP'nin oyu kurtarmaya yetmiyor şu anda Erdoğan diyor. Ve gittikçe 7'ye gidecek.
Tabii.
Yani dün Deutsche Welle'de bir haber vardı. İnsanlar çocuklarına bebek bezi yerine naylon poşet, mama yerine şekerli su verir hale gelmiş. Yani bu Erdoğan bir yandan sarayda bunları görmüyor ya da göremiyor, görmek istemiyor. Yani böyle bir tablo da var. Sadece Bahçeli'yi dinleyerek devam ederse kendisine bağlı kemik kadro da giderek küçülecek. Yani Metropol'ün iddiasına göre Ekim ayında %30'un altına düşmüş durumda desteği. Ve bir de buna işte yarın korona önlemleri kalkarsa yarıdan fazla işçinin de işinden olacağını eklersek vahim bir tablo.
Vahim bir tablo ama şöyle bu, yani Erdoğan da bu tabloya bakıyor ve buna rağmen MHP'yi koparmamak.
Çünkü onun için ölüm kalım meselesi.
Evet, ölüm kalım
bir
meselesi.
İktidar meselesi
yok. Tabii yani burada da o yüzden bu iş eğer daha da kötüleşirse bir zaman sonra MHP Erdoğan'dan ziyade bir sistem tartışmasına evrilebilir bu. Yani bak bu tıkandı. Çünkü Erdoğan'ın da yani Erdoğan da hem iç politikada hem dış politikada. Şimdi bak şöyle bir örnek vereyim. Mesela birden Kosova Cumhurbaşkanı istifa etti. Yargılanıyor falan. Yani şimdi Erdoğan'ın açısından bakarsan uluslararası sistemde ya, Temsilciler Meclisi'nde Erdoğan'ın mal varlığı tartışması oluyor. Almanlar işte gemiye çıkıyor. Bunlar insanları ürküten şeylerdir. Yani bir cumhurbaşkanı bile olsanız uluslararası sistemin başat aktörlerinin bazı önde gelen temsilcilerin sizinle ilgili böyle algılar, işte savaşçılar falan filan. O yüzden Erdoğan iç politikaya bakıyor. Korkunç bir revanşizm havası var Türkiye'de. İktidarı kaybedemem. Bak burada neler oluyor. Dönüyorsunuz öbür tarafa. Ya şimdi Erdoğan açısından...
Ya Birleşmiş Milletler'de bile Rusya'nın verdiği, Putin'in verdiği ilişkiler kötüyken İşit dosyaları var Erdoğan'ın.
Dolayısıyla Erdoğan'ın bütün oyun planı iktidarı kaybetmemek için her dönüşümü göze almaktır. O yüzden Erdoğan teknik olarak İslamcılık söyleminde vazgeçiyor. Zaten nitekim bir süredir bunu konuştuk seninle. Erdoğan'ın kullandığı söylem daha ziyade milliyetçi bir söylem artık. Gerekirse İslamcılıktan tamamen vazgeçer. Çünkü şunu unutmayalım. Erdoğan son tahlilde İslami tarafta. İslam hareketi de şöyledir Ergun. Core, yani sen bahsettin ya, temel çekirdek kitlesi vardır hareketlerin, cemaatlerin, partilerin. Bunlar için lider harekettir. Yani hareket lider, şöyle söyleyeyim, hareket liderin malıdır. Yani lidere rağmen olur her şey. Liderin sayesinde olur. Bu aslında çok şaşırtıcı. Biliyorsun Kafka'nın bir hikayesi var. Adam sabah uyanıyor böcek olarak, Gregor Samsa dönüşüm. Bu hikayenin aslında Türkiye'de böyle bir hikayenin yazılması lazım. Yani sen ertesi sabah liderini eleştirerek uyandığın zaman ajan olarak uyanırsın. Yani mesela Arın şu an itibariyle teşkilatlara Allah bilir neler denilmiştir. Aynı şey, yani son tahlilde Erdoğan pragmatist şu bu ama İslami tarafın bir partisini yönettiği için oranın kor kitlesi, yani siyaset bilimi dinleyiyle kor konstitüsü dediğimiz her şeye rağmen en son gemiyi terk edecek kitle Erdoğan eşittir dava. O yüzden mesela şu çok var, ben biliyorum şu anda pek çok önemli insan eleştiren AK Parti'ye şunu söylüyor. Haklısın biliyoruz ama şu anda reisi zor duruma düşünmemek lazım. Yani
ama ya, bazen de çok ucu kaçmıyor mu işte? Damadını attı çıktı, damadın babası Erdoğan'a güzellemeler yaptı. Arınç'ı hakaret ederek gönderdi. Arınç'ın oğlu çıktı Erdoğan. Yani burada bir ahlak, etik sorunu da var siyasi İslamcılar.
Tabii, tabii. Çok büyük. Var, doğru. Şöyle...
Ya babasını satıyor. Daha ne yapabilir ki bir insan para için?
Bak, bu sıralar unutuldu Ergun. Bir söz vardı. 90'lara kadar çok kullanıldı. İslami harekette bir slogandır bu. Yani ideal bir harekete girdin sen, bir tarikata, partiye, Erbakan'a, kimeyse. Nasıl bir biri olmalıyım? Gassal elinde meyit. Ne demek? Ölü yıkayıcı gasilhanede. Yani ölü ol. Yani ölü yıkayıcı gasilhanede gassal seni yıkıyor. Ölüsün ya, kaldır yani. İşte bu idealdir. Yani Erdoğan da tarikat da cemaat de takipçilerinden ölmeyi bekler. Ölmek şu demektir. Ya gerekeceksin, babanı değiştireceksin. Şeyini değiştireceksin. Yani aslında bir tür Marksizm'de bu alienasyon, yabancılaşma var. Yabancılaşma var İslam harekette. O yüzden bak dikkat edersen çok satır aralarında istifa etti, aftı, af diledi, bu kelimeler niye tartışılıyor? Çünkü İslami harekette istifa etmek bireyselleşmek demektir. Günahtır. Yani git hırsızlık yap, onun gibi bir şeydir. İstifadan, yani istifa etti değil, puta taptı gibi düşünülür. O yüzden mesela görevden affedildi. Bak başka bir kelime mesela işte fitne. Bak fitne kelimesini gördüğünüz yerde silip altına muhalefet yazacaksınız. Mesela Çek Cumhuriyeti'nde hiç fitne yok. Çünkü muhalefet var. Bunlar hep İslami hareketin bu lider tabuları. Yani hassasiyetleri şey yapmadan ifade etmek istiyorum ama lider İslami harekette küçük bir tanrı gibidir. Yani alternatif büyük bir tanrı var. Kainatı yönetiyor. Onun dünyadaki temsilcisi budur. Dolayısıyla burada liderden kopmadığın sürece liderle kavga eden adamı harcarsın. Ona işte fitne çıkarıyor dersin, şunu dersin, bunu dersin. Buradaki sıkıntı şu. Burada artık AKP'nin bir ideolojisi, bak nereden biliyoruz bunu? Şimdi 10 yıl önceye gidelim. Bugünle kıyaslayalım Ergun. Türkiye'de beğenme. Birçok gazeteci var. Yani isimleri mesela Mehmet Ocak'tan. Mesela ben takip ediyorum. Evet. Bakıyorum ne diyor. Mesela işte Yeni Şafak'ın eski başyazarı.
Ahmet Taş getiren.
Yok, o da öyle. Şimdi tanıdığım da. Anyway, ismini unuttum. Bütün bu insanlar eleştirel bir tarafta değil mi şu anda Erdoğan'a? Evet. Yani Erdoğan'ın etrafında parmakla sayılacak bir grup saymazsak tamamen Erdoğan'ın, yani Erdoğan'ın lider fetişizmine merkeze bakan bir partiye dönüştü. Yani Erdoğan'ı savunan böyle yani birkaç adam var. Yani çok az söyleyebilirim ben size. Böyle yani Erdoğan'ın dışında da bir entelektüel mesleki birikimi olmuş, bugünlere gelmiş hala falan diyebileceğimiz çok az insan kaldı. Onun dışında Erdoğan'ı böyle bir vulgar, ayak takımı, yani nasıl derler, sokak ağzıyla
konuşan.
Lümpen, evet lümpen, böyle lagalugalı, yani küfür etme falan, böyle bir kitle savunuyor. Niye bunlar savunuyor? Çünkü diğerleri çekildi, diğerleri kalmadı. Ama bu şunu da gösteriyor. Artık AKP Erdoğan demek. O yüzden Erdoğan'ın, yani AKP'nin temel sorunu şu. Erdoğan nasıl başkan kalabilir? Mesela şöyle bir şey, bak şöyle bir soru CHP için meşhurdur. Mesela seçimi kaybedersin, dersin ki bir dönem muhalefet yapacağım. Halk bize muhalefet görevini verdi. Böyle bir laf vardı değil mi Türkiye'de? Seçimler olurdu. Kaybedenler çıkar, halk bize muhalefet mi görevi verdi? Bravo, ne güzel işte falan. Böyle bir şey olmaz Erdoğan'da. Yani Erdoğan'ın muhalefet etme görevi alamaz. O yüzden, çünkü niye? Kendi açısından bakın, iç politikanın durumu, istifa edemeyeceksin, ekonomik kriz, bir sürü yolsuzluk tartışması var, şu var, bu var. Dolayısıyla hele hele şunu unutmayın, Erdoğan da senden benden iyi politik, yani biliyor bu işleri. Şunu biliyordur Erdoğan, bastırdığı ülkedeki tepki bu kadarsa, bu ülke zemberek koparsa, Erdoğan karşıtlığının nereye savrulacağını halkın muhayyilesinde kestiremezsiniz. O yüzden...
Peki yani bu kadar endişe içinde olan bir lider ve kendisini, çıkar ailesinin çıkarını her şeyin önünde tutan bir lider ve Amerikan senatosunda dış ilişkiler komisyonundan geçmiş bir yasa tasarısı var. Bugün gene o tasarının altında olan, imzası olan senatörlerden biri Erdoğan'a yaptırım için elimden gelen her şeyi gerçekleştireceğim dedi. O tasarıda da Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması hükmü var. Yani Bahçeli mi daha ürkütücüdür Erdoğan için? Amerikan Kongresi'ni, Amerikan yönetiminin Erdoğan ve ailesinin mal varlığını araştırması mı?
Valla şöyle, burada yani bu ikisinin de eşit düzeyde ürkütücü olduğunu düşünüyorum. Fakat Erdoğan için hangisinden kaçınacağını zaman belirleyecektir. Yani bunlar zor konular. Çünkü Amerikan senatosu bir karar aldı diye Erdoğan'a bir şey olacak diye bir kaydı yok. Ama bu ekonomik daralmaya yol açacak Erdoğan'da. O yüzden şunu demek istiyorum. Bak biz seninle bir süredir program yapıyoruz. Hep şunu tekrar ediyoruz. Erdoğan'ın gittiği yol gittikçe daralıyor. Yani daralıyor derken Erdoğan'ın sonu demiyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Cebindeki para bitiyor, tükeniyor. Yani inceliyor. Yani her onu hayatta tutacak alanlar daralıyor. Şimdi daha da daraldı. Şimdi öyle bir yere geldi ki Erdoğan, ya sıkıştım, param bitti. Yani Türkiye'nin parası bitti, iflas etti ülke. İflas etmiş bir ülkede bunu bir hayata çevirmek için kısıtlı bir reform yapmak istiyorsun, bunu MHP kabul etmiyor. Ya çünkü MHP'nin neden ekonomiden endişesi olsun ki? Millet Hareket Partisi hazineden parasını alan, %10 aldığı halde şu anda düşünün Anadolu'daki ülke ocaklarına kaç kişi dayanmıştır? Çocuğun öğretmeni yapmak isteyen bir sürü yıllardır bitmiş insanlar takır takır atanıyordur bir yerlere diye düşünüyorum. Bu insanlar için bir sorun yok ki. Yani ekonomik sorun aslında iktidar nimetlerini paylaşma açısından MHP'ye ait bir sorun değil ki. O yüzden Erdoğan'ın burada bulunduğu istikametteki yol daha da daralmıştır. Bu daha da daralacaktır. Bu Erdoğan'ı bir gün mutlaka şu noktaya getirecektir. Şunu anlayacaktır Erdoğan. Bu daralmayla seçim kazanamayacaktır. Bu vakitten sonra Türkiye'de de ben seçim yapmıyorum falan filan bunların hiçbir
şey olmaz. Hele Biden'ın iktidar böyle bir tartışmalı, mücadeleci bir seçimden sonra başkanlığı kazanmış, kazandığı seçim elinden alınmaya çalışılmış bir Biden. Sanmıyorum ki Erdoğan'ın böyle bir seçim hileleriyle koltukta oturduğunu.
Yok, bence Türkiye'deki seçim konuları yani şu an itibariyle bırakalım Biden'ı. Türkiye'nin kendi dinamikleri hiçbir aktöre Türkiye'de seçimleri yani tamam propagandada şunda bunda eşit olmayan var ama bu şeyi sağlamaz. Bu çok çok büyük bir noktaya götürür Türkiye'yi. Böyle bir ihtimal zaten bak bunu nereden görüyoruz? Erdoğan'ın aslında zayıf olduğunu Bahçeli'ye katlanması yani bu tavrına bunun yanında bazı konularda hemen geri adım atmak zorunda kalıyor iktidar. Bak dikkat edersen işte rakamları açıklama konusunda bazı tweetlerde tutuklamalar konusunda çünkü Erdoğan şunu biliyor. Yani delirmiş adam olmadığına göre karşısında ekonomik olarak mutlu edilmeyen bir halk var. Bak bunu nereden biliyoruz? Anket Metropol halka soruyor. Ekonomik durumunuz nedir? Orada bize bir de şu açıklamayı veriyor Metropol. Hangi partiden ne kadar? Orada AK Partililerin bu da ekonomik sıkıntı yaşıyor. Yani ekonomik yani kızgın bir millet ne diktatör dinler. Bak yani yeteri kadar şey olmuş bir millet. O yüzden Erdoğan'ın bir noktadan sonra bunlar yani Biden'a da gerek yok bunun için. Buradaki soru şudur. Benim bu konudaki beklentim şudur. Erdoğan'ın MHP ile ilgili yani MHP ile ilgili sorunu vardır ve bu sorun ertelenmiştir. Aslında bu ikisinin ayrılma vakti gelmiştir benim kanaatime göre.
Yani peki bu 2023'e kadar sürebilir mi bu şekilde bu ilişki?
Sürebilir ama sürerse şöyle bir risk var. Mesela şöyle örnek vereyim. Bugünkü şartlarda 2023'e vardık. Yine bu 3 aşağı bugünkü şartlarda. Bu korkunç kötü bir tablo Erdoğan için.
Ki daha kötüye giderek varacak. Ki
daha kötüye gitme ihtimali var. Orada şöyle bir risk de var. Devlet Bahçeli sana bir tekme atabilir orada. Yani son tahlilde bir şey var. O yüzden Erdoğan için zaman...
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu da tartışmalı.
Tabii. Onu bilemem MHP şey açısından. Ama şunu demek istiyorum. Zaman bak... Bir süre zaman Erdoğan lehine çalışmıştı. O zaman hep ben diyordum zaman çok kritik, zaman çok kritik Türkiye dönüşüyor. Şimdi ise zaman Erdoğan aleyhine çalışıyor. Çünkü zaman Erdoğan'ı yıpratıyor artık. Yani şöyle oluyor. Erdoğan'ın çok acil bir sorunu var. Ya işleri düzeltecek MHP ile ülkeyi refaha götürecek tekrar veyahut bir alternatif bulacak. MHP'yi değiştiremeyeceğine göre MHP'nin alternatifi de yok. Bu olmazsa İşte senin sorduğunu tartışacak Erdoğan, göreceksin. Yani bir sistem değişikliği. Hatırlarsan bir iki ay önce bunun hafif sinyallerini verdi işte bu sistem değişikliği falan. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin ekonomik ve diğer temel parametreleri değişmeyecekse bu gidişattan Erdoğan'ın MHP ile mecliste çoğunluk alması hatta Cumhurbaşkanlığı risk etme ihtimali var. O nedenle Erdoğan için bir oyun değişikliği gerekiyor. Fakat tablo kendi aleyhine çalışıyor. Çünkü o kadar kutuplaştırdı ki muhalefette normalde ona biraz ilgi gösterecek partiler bile tabanları tarafından tepki gösteriliyor. Yani bir tür
yani şu anda Meral Hanım'ın beklentisi de belki başkanlık adayı olmak ortak ittifakın.
Çünkü yani şöyle Meral Akşener yok. Bak Meral Akşener'de ilginç bir özellik var. Her ana akım mahallede satılacak bir ürünü var Meral Akşener. Yani muhafazakarlık var, yani Meral Akşener milliyetçilik var, dindarlık var, 28 Şubat'ta mücadele etmek var, cunt bilmem ne var. Kürtlerle konuşuyorum derse de var. Bak.
Yani Akşener'de iyi bir kadrosu var yani Durmuş Yılmaz'dan tut.
Meral Akşener gücünü biraz arttırırsa Kürt meselesinde meşruiyeti de artacaktır. O yüzden Meral Akşener'in Meral Akşener'i MHP'nin yerine yardımcı olarak düşünemezsiniz. O oyuna ana aktör olarak girmek ister. Şimdi dolayısıyla buradaki sıkıntı şu, Erdoğan için çok dar hareket alanı daralmış bir yer kalacaktır. Batı konusunda gelince de Erdoğan, Batılıların çok rasyonel olduklarını düşünüyorum. Yani Batılılar İran konusunda bile hadi bakalım kavga edelim demezler. Önce müzakere yapılır, insanlardan bir şeyler istenilir. Yani bazı adımlar atılması istenir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bu Osman Kavala olayı, biraz konuşmak gerekiyor. Bu olayı Erdoğan bilerek MHP'ye karşı bir barometre haline getirdi. Yani MHP'lilere diyor ki Osman Kavala'yı bırakmadığımız sürece bak değişiklik yok, rahat olun gibi bir. Dolayısıyla tarihsizce Osman Kavala iç politikada maalesef bir barometre haline geldi. Yani bir grup milliyetçi Kavala bırakılırsa sanki Türkiye kötüye gidiyor. AKP'liler de bak bırakılmıyor. Bir tür sembol haline getirildi. Ama aynı şekilde Kavala Amerika ve Avrupa'da tam tersi bir barometre. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümetinin Türkiye ile konuşmalarında, temaslarında Türkiye'dekiler acaba hakikaten mesela ne piyasa neye bakıyor? Anlaşılsın diye örnek. Ya bir sürü konuşuyorsun da faizi arttırıyor musun? Ona bak. Faiz artana kadar ikna olmuyor. Kavala örneği benim tahminim Amerikan çevrelerinde bir güven alameti olarak görülecektir. Güven meselesi. Yani bu konuda Türkiye'nin attığı adım Türkiye'nin niyeti var mı? Eğer Türkiye burada adım atarsa kavga çıkmayabilir. Burada olabilir mi? Şimdi bugünkü MHP'ye bakarak olamaz diyoruz. Ama 2000'lerin başında When Left is Right Amerikan Siyaset Bilim Dergisi'nde bir makale yayınlanmıştı. Sol ne zaman sağdır? O çok ilginç bir makale. Partiler bazen tam tersi davranıyorlar. Örnek mesela Merkel
cezasının kaldırılmasında da davranmıştı.
Bak. Evet, mesela Merkel Hristiyan Demokrat, sosyal demokrat bir sürü politika uyguluyor. Bak benim bulunduğum ülkede de Başbakan Babiş, merkez sağ bir partinin lideri, iktidar şu anda birinci parti ama pek çok sol siyaset uyguluyor. Yani şimdi dolayısıyla Türkiye'deki şartlar aktörleri değiştirebilir. Burada çok ahlaki bakmamak lazım. Yani siyaset güç kazanma işidir. Yani güç kazanmak için Bülent Arıcı da harcar, Ortan da harcar. Bu Erdoğan icat ettiği bir şey değildir. Fatih Sultan Mehmet çocuğunu öldürdü.
Daha kibarca yapabilirdi tabii sonuç itibariyle.
Tabii kibarca. Yoksa Atatürk ve İsmet Paşa da yani Atatürk döneminde de Atatürk'ü eleştirmek ne kadar güzel bravo. İsmet Paşa bile Can Dündar'ın yaptığı dergisine bakarsanız İzmit şeyinde istasyonunda bekliyor. Yani iktidardaki soru şeyin meşhur bir kitabı var Morgenthau'nun orada diyor ki Haçlılara sorarsan Kudüs'ü işte din için almak istiyoruz. Wilson'a sorarsan işte insanlık aslına bakarsan güç içindir politika yapılır. Yine Machiavel bir tür yani güç fazileti her zaman döver diyor. O yüzden Erdoğan'ın işine gelmeyenleri kenara atmasında politik bu Türkiye'de de böyleydi. Demirel de böyleydi. Yani hatırlarsan Demirel'in Cumhurbaşkanı olduktan sonra DYP kongrelerine dolaylı müdahale ederek Tansu Çiller'in önünü açması falan teşmeken yani Türkiye'de bunlar ilk defa olmadı. Buradaki sıkıntı şu sadece Amerika'nın Türkiye'ye yani sen haklısın ben de şimdi baktım bu Biden'ın takımına krem döre krem bir grup oluşturmuş insanlar işte bu kişiler bunların geçmişlerine bakıyorsun Türkiye'yle bağlantılarına bakıyorsun. Bunların kalkıp Türkiye'yle kavga edeceğini beklemiyorum ama Türkiye konusunda Türkiye'nin bak iki şeyin çok net Amerikan yeni yönetim tarafından benimsenmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin bugünkü durumu Türkiye'nin uluslararası sistemle statüko ilişkisi. Bak çok ilginç bir şey
yani,
örnek veriyorum.
Şey de var yani bunlar yeni Dışişleri Bakanı Türkiye'de cezaevinde yatan Amerikan konsolosluğu çalışanlarını Trump gibi görmezden gelmeyecektir. Yani sonuç itibariyle onların elemanı o insanlarda.
Bak ilginç bir örnek vereyim. Biden Orta Doğu'da ilk hangi Arap lideri aradı?
Ürdün.
Bu önemli. Çünkü şimdi ben bakıyorum normalde Amerika'nın yakını olan Sisi bile biraz şey endişeli. Çünkü şu var. Dün CBS'te mi? Ben Biden mülakatı yayınlandı. Onun büyük bir kısmını dinledim. Şimdi Biden şunun farkında. Yani ne yapar bilmiyoruz. Ama şunun farkında. Yani Biden seçildiği zaman Avrupa'da ve dünyanın pek çok yerinde bir grup insanın bu Biden'ın seçim zaferiyle ilgili kendilerini özdeşleştirdiğinin farkında. Yani Trump dönemi bitti. Ya kafamız rahatladı. Bu bence önemli. Yani Biden kendisini sadece Amerika'da Trump'tan bıkmış insanların...
Tabii 80 milyonun çok üstünde oy aldı.
Görüyor. Mesela bunun en iyi örneği nasıl? Yine dün sabah CNN'de yanılmıyorsam izledim. Çok açık bir şekilde İrlanda, İngiltere sınırında şey istemiyorum dedi. Olması gerekiyor. Brexit'le ilgili. Bu ki hatırlarsan çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yine Sky'da izledim ben. Trump'ın ayak dirediği seçimin ilk birkaç gününde İngiltere Dışişleri Bakanı çok sorunlu bir tweet attı. Çok olağanüstü bir dil bilim, yani evet kazanan falan filan ama tam işte Trump bekliyoruz falan gibi. Hatta ondan dolayı tartışma çıktı. Yani Biden bırak Türkiye'de, İngiltere'de bile iktidar çevreleri tarafından ya ne olacak çünkü yani büyük bir ülkenin hegemonik gücü bu şekilde gelip masaya elini koyarsa bundan etkilenmek zorundasınız. Buradaki şu, bu hikayenin Türkiye'ye bakan tarafı şudur. Erdoğan ama şunu bilmesi gerekiyor. Erdoğan bugün köşeye sıkıştıysa Biden seçildiği için sıkışmadı. Erdoğan Türkiye'de kendisine verilen imkanları iyi kullanamadığı için Türk ekonomisi battığı için.
Ama her şeye rağmen Trump devam etseydi eli Bahçeli'nin ortaklığı daha sorunsuz giderdi.
Doğru. Tabii. Yani tabii ki daha sorunsuz giderdi. Yani bazı konu... Zaten şöyle söyleyeyim. Hani geçen hafta bunu konuşmuştuk. Biden'ın seçildiği netleştiği anda Erdoğan hemen bazı şeyler yapmaya başladı. Bunu hepimiz gördük. Çünkü bu çok net. Yani Türkiye'nin ekonomik profili, uluslararası sistemdeki yeri Türkiye'yi sisteme çok kırılgan yapıyor. Bak şimdi açık net şunu söyleyelim. Biz Türkiye'de şu kadar aydır içine muhalefetin de maalesef talihsizce katıldığı bir batı karşıtlığı yapıyoruz. Türk hükümeti bugün 10 yıllık, dün işte bahsettim, borçlanma kağıdı sattı. Bunu çoğalan batılılar. Yani biz yani ve tam yani Türkiye'deki söylemin zıddı bir şekilde yani batılıların parasına en çok faiz veren ülkelerin başında geliyoruz biz. Yani bu oyunu oynayan Türkiye. Dolayısıyla burada dış politikaya Erdoğan'ın kırılganlığının hiç şüphesi yok. Yani şöyle söyleyeyim. Son bir haftadaki gelişmelerden sonra Amerikan seçimlerinde koyarsanız bu meselede Türkiye yönetenler bu siyasetlerini sürdürme konusunda daha zor durumdadırlar. Bu kafayla gitmelerinin bu sefer tek anlamı şudur. Daha çok otoriterleşme, daha çok fukaralaşmaktadır. Şöyle bir nokta var. Bu aşı meselesini de bak Türkiye'de biraz ben Türkiye'deki tartışmalara bakıyorum programı konuşmadan önce. Öyle satır aralarında bir söylem inşa edilmesi deniliyor. Bu aşı meselesi de satın almak, para, bunlarda da Türkiye uluslararası yardım isteyecek. Türkiye nüfusu kalabalık. Bu aşıdan iki tane almak gerekecek, şu olacak, bu olacak falan.
Derler dolayısıyla duruyorlar zaten.
Dolayısıyla buradaki şey şu. Yani Erdoğan'ın
aşısı ucuz. Astra, Oxford'la AstraZeneca'nın $2.5. Onlar kar amaçlı yapmayacağız diye ilan etmişti. Diğerlerinden ucuz.
Ama dolayısıyla yani Ergun şunu demek istiyorum. Buradaki durum şu. Erdoğan'ın bu durumda değişmezse yapabileceği bir politika var. O da nedir? İçeride daha da radikalleşmek, daha çok milliyetçilik, daha çok söylem, daha çok İslam, daha çok ülkücülük. Bunun işe yarayacağı kanaatli değilim. Yani dış politikayı değiştiremiyorsanız, iç politikayı değiştiremiyorsanız, ekonomiyi düzeltemiyorsanız o zaman MHP ile beraber tahterevalli içerisinde bir işte...
Böyle bir gerçeklik de var yani süremizin sonuna geliyoruz ama Erdoğan Amerika'nın aleyhine bir şey salladığı zaman Amerika'ya bir şey olmayacak. Yani Türkiye içinde anti-Amerikancılığı daha da derinleştirebilir belki ama Biden çıkıp ondan sonra Türkiye'ye yönelik bir laf söylerse Trump'ın tweetinde olduğu gibi Türkiye ekonomisi dümdüz olabilir.
Olabilir ama şöyle bir sorun var, aktörleri aşalım. Şimdi Türkiye'de 15 Temmuz'dan itibaren hem bürokrasideki tasfiyeleri meşrulaştırmak için, kolaylaştırmak için hem iktidar bileşenlerinin ideolojilerine paralel inanılmaz bir batı karşıtı bürokratik kültür ve halk oluştu. Halk da öyle. Yani bunu da çözmek gerekiyor. Yani şu anda böyle iktidarı aşan şekilde biliyorsun muhalefeti de içine alacak şekilde çok inanılmaz bir unik, istisnai bir batı karşıtı yani Kıbrıs seferi, Kıbrıs 70'lerin olduğu gibi böyle Ya bunu aşmak da kolay değil bir taraftan. Yani bu da Erdoğan'ın manevraları bile bunu aşmaya yetmeyebilir. Yani Erdoğan da istese dönüp bu kitleyi o kadar antagonize hale getirdiler ki başı karşısında. Yani Türkiye'de kısa bir süreden bahsetmiyoruz. Yani 5 sene oldu, 6 sene oldu. Her gün sistematik olarak işte Batı'nın Türkiye'yi şey yaptığı falan filan olduğu böyle bir hava oluştu. O yüzden Türkiye normalleşecek, bunu istiyoruz. Uluslararası sistemde şuradan şuraya gelsin diyoruz da Türk toplumunun da bir tekrar tartışmaları takip etmesi, böyle bir kamusal tartışma olması gerekiyor. Şu haliyle Türk toplumu yani bizim şu konuştuklarımıza göre çok farklı bir yere bakıyor. Bunu da maalesef yine Erdoğan işte son 5 yılda ürettiği için. Dolayısıyla son şunu söylemek isterim sevgili Ergun. Yani Erdoğan'ın son bir haftada kağıt üzerinde istifa eden bir bakan, görevden affını dileyen bir danışman olabilir. Ama asıl bu olaylarda bu olaylar da golü yiyen Erdoğan'dır. Yani bu olaylarda açık düşen Erdoğan'dır.
Peki. Ağzına sağlık. Haftaya görüşmek tekrar üzere. Görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.